Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Radyo Erkam'ın değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde programıyla birlikteyiz. Bugün size inşallah Cemil Meriç'in insanlığın altın çağı dediği Osmanlı'yı anlama, Osmanlı'yı keşif yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu özel ve güzel insanların böylesine zorlu bir coğrafyada, bir hanedan adı altında nasıl dünyanın en büyük devletini inşa ettiklerinin şifrelerini, ipuçlarını bulmaya çalışacağız. Çünkü bu başarı gerçekten mucizevi bir başarı. Sosyal bilimlerin piri kabul edilen İbni Haldun diyor ki, imparatorluklara en fazla 250-300 yıl ömür biçiyor. Ama sizin ecdadınız Osmanlı bunu ikiye katlamış. Bu gerçekten helesine böylesine zorlu bir coğrafyada bunu başarmak çok zordur. Bununla alakalı olarak Kemal Tahir diyor ki, Osmanlı dedin mi 10 dakika düşüneceksin. Osmanlı 600 sene nasıl yaşamış, Osmanlı'dan başka 6 asır ayakta kalan başka devlet var mı diye haklı olarak bizleri düşünmeye davet ediyor. Şöyle bir düşünün, 50 tane farklı toplumu, 14 çeşit din ve mezhebi 600 yıl boyunca barış ve huzur içerisinde bir arada tutmak gerçekten mucizevi bir başarıdır. Bundan dolayı tarihçilerin piri Halil İnalcık, Selçuklu Bizans sınırındaki küçücük bir beyliğin nasıl olup da dünyanın en büyük devletlerinden biri haline geldiği tarihçileri hala meşgul eden bir sorudur diyor. Bizler de bugün bunu anlamaya çalışıyoruz. Zaten dünya da anlamaya çalışıyor. Bugün dünyanın en saygın üniversiteleri arka arkaya Osmanlı tarihi kürsüleri açıyorlar. Bugün Osmanlı arşivlerini ziyarete gittiğinizde ne ilginç ve ne acıdır ki en fazla Amerikalı araştırmacıları, arkasından Japonları, arkasından İsrailleri görüyorsunuz. Böyle bir coğrafyada nasıl böylesine büyük bir medeniyet inşa edildi? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyorlar. Bizler de inşallah bu programımızda böylesine mucizevi bir başarının ipuçlarını yakalamaya çalışacağız. Öncelikle coğrafyadan başlamamız gerekiyor. Çünkü bu coğrafya dünyanın en jeopolitik ve jeostratejik coğrafyalarından bir tanesi. Bunu hemen haritaya baktığınızda da anlayabilirsiniz. Bir tarafı Balkanlar vasıtasıyla Avrupa'ya açılan, diğer tarafı Kafkaslar vasıtasıyla Asya'ya açılan, diğer tarafı da medeniyetler beşiği Orta Doğu'ya açılan bir coğrafya düşünün. Böylesine zorlu bir coğrafyada bırakın devlet kurmayı, ayakta kalmak bile çok zordur. Napolyon'un çok güzel bir ifadesi vardır. Ülkelerin kaderini coğrafya belirler der. İşte böylesine zorlu bir coğrafyada bir medeniyet inşa etmek gerçekten mucizevi bir başarıdır. Bir batılı tarihçi Osmanlı'nın 623 yıllık serüvenini incelediğinde her 50 senesinin ortalama 32 yılının savaşmakla geçtiğini söylüyor. Hiçbir zaman boş bırakmamışlar. Biz bununla alakalı olarak Abdülhamit Han'ın şu değerlendirmesi gerçekten çok düşündürücüdür. Abdülhamit Han'ın yaşadığı dönem Japon İmparatoru Meiji dönemine tekabül eder. Japonlar o dönemde ciddi bir ilerleme kaydetmişlerdi, ciddi bir kalkınma hamlesi göstermişlerdi. Bu bilgiler Abdülhamit Han'a geldiğinde yanındaki kurmaylarla bunu tartışırken şu orijinal değerlendirmede bulunmuştu Abdülhamit Han. Biz de Japonlar gibi terakki edebilirdik. Biz de Japonlar gibi kalkınabilirdik. Onlar Avrupalıların pençelerinden uzak olduklarından dolayı bize nazaran bahtiyardırlar ve emniyet içinde yaşamaktadırlar. Maalesef biz tam Avrupalı sırtlanların geçiş yerine çadırımızı kurmuşuz derken çok doğruyu söyler. Kemal Tahir de benzer bir şekilde Batı hiçbir zaman Osmanlı'yı affetmemiştir der. Çünkü sömürmek istediği uçsuz bucaksız Asya ve Afrika coğrafyasına karşı Osmanlı tek başına soylu bir duruş sergilemiştir diyor. Nazi Almanya'sı döneminde Almanya'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan öğretim görevlilerinden bir tanesi de Yahudi asıllı Alman iktisatçı Fritz Neumark'tı. İstanbul Üniversitesi'nde dersler veriyordu. Bir ara öğrencilerden bir tanesi şöyle bir soru sordu. Hocam dedi, Avrupalılar niçin bizi sevmiyorlar? Ünlü iktisatçı gülümseyerek şu cevabı verdi. Siz olmasaydınız İslamiyet Avrupalıların gitmek zahmetine katlanmadıkları Hicaz çöllerinin bazı bölümlerinde kalırdı. Siz olmasaydınız bugün Anadolu ve Kuzey Afrika kesinlikle Avrupalıların olurdu. Tekrar ayağa kalktığınız gün Batı'nın tarihi yeniden yazılacaktır. Ruhunuza kavuştuğunuz zaman Avrupa'nın durumu çok şüpheli hale gelecektir diyor Neumark. Tokyo Üniversitesi'nde Türkoloji bölümü yardımcı profesörlerinden Hayas Kayatı diyor ki Batı için Osmanlı tarihi kabaca önce bir yükseliş sonra bir çöküştür. Çünkü 16. yüzyılda çok korkmuşlar. Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca da rahatlamışlar. Hala o ruh haleti içindeler. Artık Türklerden korkmuyoruz çünkü güçsüzler diyorlar. Biz ise Osmanlı'yı Asya kültürünün en parlak bölümü olarak görüyoruz. Avrupa'nın ve Amerikan kültürünün dünyayı fethetmeden önceki kendi başına gelişmiş en son ve en yüksek kültür olarak görüyoruz. Osmanlı'nın başarısını incelemeye devam ediyoruz. Bu başarının zorluklarından bir tanesi de o coğrafyada bulunan insan faktörü. Eğer tek dinli, tek dilli, tek ırklı bir milletle bu başarıyı gerçekleştirmeye kalksanız bu kısmen kolaydır. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi o coğrafyada 50 farklı insan topluluğu, 14 çeşit din ve mezhebin bulunduğu hesaba kattığınızda bunun ne kadar güç olduğu anlaşılır. Bununla alakalı Doktor Azmi Özcan Bey'in çok ilginç bir hatıratı var. Diyor ki Osmanlı arşivlerinde çalışırken baktım bir Amerikalı aylardır kafasını kaldırmadan çalışıyor. Yanına gittim sordum diyor. Siz dünyanın süper gücüsünüz. Allah aşkına burada ne bulacağınızı umuyorsunuz diye sorduğumda o bana aynen şunu söyledi. Beyefendi belki farkında değilsiniz ama Osmanlı toplum yapısıyla Amerikan toplum yapısı birbirine çok benziyor. İkisi de çok dinli, çok dilli, çok ırklı bir topluluk. Ama böylesine karmaşık bir toplumu Osmanlı 623 yıl muhteşem bir şekilde idare edebilmiş. Ama biz daha üzerinden 150 yıl geçmeden bu insanları bir arada tutmakta çok zorlanıyoruz. İşte ben sizin arşivlerinizde Osmanlı'nın bunu nasıl başardığının ipuçlarını bulmaya çalışıyorum diyor. Osmanlı'nın bu devasa devlet yapısının mucizevi başarısının zorluğunun bir faktörü de coğrafyanın büyüklüğüyle alakalı. Şöyle bir coğrafya düşünün, Türkiye'nin ortalama 24 katı bir coğrafya. İletişim imkanlarının ve ulaşım imkanlarının da bugünkü gibi olmadığını düşünün. Şöyle bir Cezayir'de isyan çıktığını düşünün. O günkü şartlarda bunu haber almanız sizin birkaç hafta sürer. İsyanı bastırmak için hazırlık yapmanız da bir o kadar zaman sürer. Oraya gitmeniz de bir o kadar sürer. Bu kadar zaman zarfında oraya gittiğinizde ne isyan kalır, ne devlet kalır, ne hiçbir şey kalmaz. Öyle bir sistem kurmalısınız ki Kafkas dağlarındaki Çerkezlerden Kuzey Afrika'daki Berberilere kadar gönlünü kazanabilecek bir sistem kurmalısınız. İşte Osmanlı bunu başardığından dolayıdır ki görkemli bir medeniyet armağan edebilmiştir bize. Bu başarıyı incelemeye devam ederken kendimize şöyle bir soru sorabiliriz. Diyebiliriz ki Osmanlı askeri olarak çok güçlü olduğu için böylesine silah kuvvetiyle, zorla, baskıyla bu medeniyetini, bu devletini devam ettirebildi. Bu doğru bir değerlendirme olmaz. Çünkü kuzeyden gelen Moğolların baktığınızda ta Türkiye coğrafyasına, Orta Doğu'ya kadar her yere yayılmışlardı ve Osmanlı coğrafyasından çok daha büyük bir coğrafya parçasına sahip olmuşlardı. Ama baskıyla, zulümle geldikleri için tarih bize Bağdat'ta Moğolların kafataslarından tepecikler oluşturduğunu, Fırat ve Dicle'nin günler boyunca kan, kıpkırmızı kan aktığını söylüyor. Dolayısıyla ilkel bir kültüre sahip olduklarından dolayı hiçbir zaman kalıcı olamamışlardı. Dolayısıyla sadece silahlı güce sahip olmak büyük devlet kurmak için yeterli bir faktör olmuyor. O zaman şöyle bir soru sorabiliriz. Osmanlıların ekonomik imkanları çok güçlüydü. Ondan dolayı böylesine büyük bir devlet kurabildi. Bu da doğru bir cevap olmuyor. Çünkü kıyaslamalı tarih yaptığımızda mesela Amerikan kıtasının keşfedilmesiyle birlikte ilk modern sömürgeciler diyebileceğimiz İspanyollar ve Portekizler Amerikan kıtasının bütün kaynaklarını kendi ana karalarına taşınmışlardı. Devasa bir servete sahip olmuşlardı. Ama tarih bize onların da büyük bir medeniyet inşa etmediklerini söylüyor. Dolayısıyla sadece ekonomik gücün de büyük devlet kurmak için yeterli olmadığını görüyoruz. Aziz dinleyiciler, şimdi güzel bir müzik arası verip daha sonra devam ediyoruz inşallah. Osmanlı'nın mucizevi başarısını anlamaya devam ediyoruz. Ekonomik olarak güçlü olmanın, askeri olarak güçlü olmanın büyük devlet kurmaya yeterli olmadığını ifade etmiştik. Bana göre Osmanlı'nın bu mucizevi başarısının altında insan faktörü yatıyor. Osmanlı öyle bir devlet ki toprağına Memaliki İslam, ordusuna Asakir İslam, din adamına Şeyhül İslam diyen bir serapa bir İslam devleti. Hatta Ehlullah'ın ifadesiyle sahabe efendilerimizden sonra İslam'ı en iyi temsil eden insanlar. İşte bu insanların kuşatıcı insana bakışı böylesine devasa büyük bir devleti meydana getirmiştir. Çünkü insan yaratılmışların en şereflisi. Şeyh Galib'in ifadesiyle zübde-i alem o. O Hazreti İnsan. Osmanlı'da İslam'dan kaynaklanan bu insan bakışını yansıtabildiği için böylesine bir yürek fethi gerçekleştirebilmiştir. Ülke fethetmek gerçekten kolaydır ama yürek fethetmek gerçekten zordur ama Osmanlı bunu başarmıştır. Bunun ana mantığını da Hazreti Ali Efendimizin Malik bin Eşter'e yazdığı şu mektupta da görebiliriz. Şöyle diyor Hazreti Ali Efendimiz, Mısır malisi Malik bin el-Eşter'e diyor ki, emrin altındaki tebana adaletli davranacaksın, hoşgörülü davranacaksın, ve onlara sevgiyle, muhabbetle davranacaksın. Peki bunu niçin böyle yapacaksın? İşte bunun felsefesi önemli. Şöyle buyuruyor Hazreti Ali Efendimiz. Çünkü diyor onlar ya senin dinde kardeşlerin ya da insanlıkta eşindir buyuruyor. Yani onlar ya dinde kardeşlerindir. Yani onlar Müslümandırlar. Müslüman olmaları hasebiyle onlar adil davranılmaya layıktırlar. Ya değillerse o zaman da insanlıkta eşindir. Yani onlar Beni Adem'dir. Beni Adem olmaları hasebiyle aynı adil yönetimi hak ediyorlar demek istiyor. Eğer insanlık bugün bu ufka ulaşsaydı herhalde zulüm kelimesi sadece sözlüklerde kalırdı. İşte aziz atalarımız da yaratılanı yaratandan ötürü sevdiğinden dolayı Yunus'umuzun ifadesiyle 72 millete bir gözüyle baktıklarından dolayı böyle bir uygulama ortaya koyduklarından dolayı yürekleri fethedebilmişlerdir ve kalıcı olabilmişlerdir. Şöyle bir düşünün. Arap dünyasında Osman ismi çok yaygındır. İran'da da Ali ismi çok yaygındır ama bizim coğrafyamızda Anadolu insanı harikulade bu iki ismi mezzetmiş ve onu Ali Osman yapmıştır. Bu gerçekten çok önemlidir. O iki şahın sahabenin ismini birleştirip Ali Osman yapmak, bu iki birleşim, bu müthiş bir terkiptir. Evet, gerçekten Ali güzeldir. Osman da güzeldir ama Ali Osman ondan çok daha güzeldir. Böyle yaptığınız zaman kuşatıcı ve gönül alıcı olursunuz. Zaten Osmanlı'nın uygulamalarına baktığınızda da tarih boyunca bunun yüzlerce örneğini görebilirsiniz. Bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'ü fethettiğindeki davranışıdır. Bugün Kudüs'e gittiğinizde Kıyamet Kilisesi'nin Yafa kapısında çok ilginç bir kitabe görürsünüz. Orayı fethetmişsinizdir. Orada hükmü siz veriyorsunuz. Kitabenin üzerine çok rahat bir şekilde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdırabilirsiniz. Ama Osmanlı öyle yapmamıştır. Çünkü o coğrafya üç dinin merkezi olan bir coğrafyadır. Dolayısıyla harikulade bir terkiple üç dinin babası Hazreti İbrahim'i nazara vererek Osmanlı kitabeyi aynen şöyle yazmıştır. La ilahe illallah İbrahim Halilullah'tır. Gerçekten çok zarif, çok ince, çok düşündürücü bir ibaredir. Ama gel gelelim, böylesine bir birikime sahip neslin çocukları, bugün Güneydoğu'da biz dağa taşa ne mutlu Türk'üm diyene yazdırıyoruz ki üzerinde oldukça düşünülmesi gereken bir şey. Bu Kudüs'le alakalı devam etmemiz gerekirse Osmanlı'nın gönül kazandırıcı uygulamalarıyla alakalı olarak Dror Zevi aynen şöyle diyor. Kudüs hakkında yaptığı araştırmalardan sonra, İmparatorluğun diğer sancaklarında olduğu gibi Kudüs'te de Yahudi ve Hristiyanlar Osmanlı ekonomik sistemiyle bütünleşmişlerdi. Osmanlı'nın bu azınlıklara yaklaşımı Müslüman nüfusa karşı davranışlarından çok farklı değildi. Hristiyan ve Yahudilerin yeni kurulan yerel şer'i mahkemeye besledikleri güven ve zorunlu olmadıkları halde bile kadı yargısına başvurmak istemeleri bunun açık bir göstergesidir diyor. Yani Osmanlı öylesine adil bir yönetim anlayışı ortaya koymuştu ki o coğrafyada yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar kendi mahkemeleri oldukları halde Osmanlı mahkemesine alabildiğine güvendiklerinden dolayı gidip Osmanlı mahkemelerinde hak dava edebiliyorlardı. Bu üzerinde oldukça düşünülmesi gereken bir hakikattir. İşte Osmanlı bu kucaklayıcı uygulamasından dolayı yıkılmasının üzerinden yaklaşık bir asra yakın zaman geçmesine rağmen insanların gönüllerini fethetmiştir. Bugün Kuzey Afrika'ya gittiğinizde, Cezayir'e gittiğinizde ihtiyarların boyunlarına muska diye Osmanlı parası taktıklarını görürsünüz. Başbakanınız oraya ziyarete gittiğinde padişahımız gelmiş diye karşıladıklarını görürsünüz. Ne zaman ki Osmanlı o coğrafyadan çekildi, gerçekten o günden bugüne baktığınızda hiçbir zaman o coğrafya huzur bulamamıştı. Sanal bir takım devletçikler meydana gelmişti. Mesela bunlardan bir tanesi de Ürdün'dü. Ürdünlü yaşlı bir ihtiyar Osmanlı oradan gittikten sonra tabii kendisine bir Ürdün pasaportu verilmişti. O Ürdün vatandaşı, o ihtiyar o eline o pasaportu alıp İsviçre sefaretine giderek aynen şöyle yalvarıyordu. Herkes bu pasaportla alay ediyor. Eskiden Osmanlı pasaportum varken selam dururlardı. Ben bir Osmanlı tebasıyım, ne olur bunu değiştirin diye yalvarıyordu. Ama gerçekten biz o coğrafyalardan çekildikten sonra o coğrafyaları işgal eden Batılılar, o coğrafyanın yerel halklarına karşı Osmanlı'yı kışkırtmışlar ve Osmanlı'yı sömürgeci olarak göstermişlerdi. Bunu ders kitaplarına kadar koymuşlardı. Bundan dolayı o coğrafyalardaki genç jenerasyonun Osmanlı'ya karşı maalesef bugün dahi çok bir pozitif bakışı olduğu söylenemez. İşte bunlardan bir tanesi olan Suriyeli bir genç, rahmetli Necip Fazıl'ın bir konferansına katıldıktan sonra kendisine Fransızca olarak ''Neden Osmanlı yıllarca bizi sömürdü? Neden Osmanlı yıllarca bizi sömürge olarak kullandı?'' diye bir soru soruyor. Necip Fazıl, o muhteşem zeka, buna harikulade bir cevap veriyor. Diyor ki, eğer Osmanlı sizi sömürmüş olsaydı sen bu soruyu bana Fransızca olarak soramazdın. Evet, gerçekten Osmanlı sömürgeci olsaydı kendi dilini, kendi kültürünü zorla onlara dayatırdı. Dayatmadığından dolayıdır ki o gün o genç Fransızca konuşabiliyordu. Ne acıdır ki bugün Kuzey Afrika'ya boydan boya gittiğinizde sokaktaki ayakkabı boyacısının bile çok fasih Fransızca kullandığına şahit olabilirsiniz. Sömürgecilik dediğiniz şey çok farklı bir şeydir. Almanlar Çekoslovakyalıları işgal ettiklerinde öylesine dehşetli bir işgal hareketi yaşanmıştı ki kütüphanelerine kadar yakmışlar, bütün aydınları öldürüp sürgüne yollamışlar, okullarda Çekçe'yi unutturup Almanca'yı zorunlu hale getirmişlerdi. Birkaç nesil içerisinde Çekoslovakya vatandaşı neredeyse kendi ana dillerini unutacak hale gelmişlerdi. Yıllar sonra Almanlar Çekoslovakya'dan çekildiklerinde Çekler kendi dillerini ana kaynaklarından öğrenebilecek bir şey bulamamışlardı da çaresizlik içerisinde dağ başlarında Almanların ulaşamadıkları yerlerdeki Çek çobanları bulmuşlardı. Çek çobanlardan kendi dillerini öğrenmeye çalışmışlardı. Bununla alakalı, Orta Doğu coğrafyasıyla alakalı, kopukluğumuzla alakalı rahmetli Ali Coşkun'un da şu hatırası gerçekten çok ibretliktir. Turgut Özal döneminin sanayi ve ticaret bakanlarımızdandır bildiğiniz gibi Ali Coşkun. Diyor ki bir Mısır ziyaretine gitmiştik. Resmi görüşmelerden sonra yemek faslına geçildi. Büyük yuvarlak masalarda yemek yiyoruz. Benim yanıma Mısırlı bir hanımefendi düştü diyor. Biraz sonra yemekler geldi. Ben tam yemeğe başlayacakken çok yüksek sesle olmadan bir besmele çektim. Bir anda yanımdaki Mısırlı bir kadın bir çığlık attı. Ben de biraz merak saygısıyla baktığımda kadın aynen bana şunu söyledi. Siz biraz önce ne söylediniz? Ben de gayri tabii olarak bir şey söylemedim. Sadece besmele çektiğimi ifade edince bana aynen şunu söyledi. Ama siz Müslüman değilsiniz ki dedi. Estağfurullah hanımefendi, biz Müslüman olmamızı dedim. Kadın hala inanmıyordu ve bana o zaman dedi, bana bir Fatiha suresini okur musunuz dedi. Evet, o coğrafyalarda ilgimizi kestiğimizden dolayı bu tarz örnekleri çok çok da duyabiliriz. Ne acıdır ki bugün Ürdün'e gittiğinizde Osmanlı coğrafyasının parçalanmasında çok önemli vazifeler ifa eden İngilizlerin meşhur casusu Lawrence kendisini o coğrafyada o kadar çok sevdirmiştir ki bugün Ürdün'de binlerce çocuğun ismini Lawrence olduğunu acı acı görürsünüz. Bu sömürge meselesine devam edecek olursak değerli dinleyiciler, mesela Macar İlimler Akademisi yıllar önce şöyle bir araştırma yapıyor. Osmanlı Macaristan'da kaldığı 160 yıl boyunca bizi ne kadar sömürdü, bizden ne kadar vergi topladı diye bir araştırma yapıyorlar. Uzun araştırmalar neticesinde Osmanlıların 160 yıl boyunca Macaristan'dan ortalama 7 milyon akçe altın vergi topladığı ortaya çıkıyor. Macar İlimler Akademisi daha sonra diyor, o zaman bir de şöyle bir araştırma yapalım. Acaba Osmanlı 160 yıl boyunca buraya ne kadar yatırım yaptı diye bir araştırma yapıyorlar ve 21 milyon akçe altın çıkıyor değerli dostlar. İşte bundan dolayıdır ki bundan yıllar önce Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Macaristan'da Kanuni Sultan Süleyman heykelinin açılış merasiminden önce çok ilginç şöyle bir değerlendirmede bulunuyordu. Aynen şöyle diyordu. İmran Çekman, dünya tarihinde ilk defa fethedilen bir ülke fethi yapan kişinin heykelini dikiyor. Bunun elbette derin bir anlamı var. Çünkü Osmanlılar Macaristan'ı fethettiklerinde Macar halkının dillerine karışmadılar. Onları Osmanlıca öğrenmeye zorlamadılar. Mohaç Savaşı gününü, Mohaç zaferini milli bayram olarak kabul ettirmeyi düşünmediler. Tabii kendi dinlerini de kabul ettirmek için bir zorlamaya gitmediler. İşte bu itiraflar bir anlamda Osmanlı'nın nasıl gönül fethettiğinin ibretlik vesikalarıdır değerli dinleyiciler. İşte bundan dolayıdır ki Osmanlı'nın yıkılmasının üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen bugün Arnavutluğa gittiğinizde insanlar hala birbirlerine yemin ederken sözündeki inandırıcılığa vurgu yapabilmek için yalan söylüyorsam Osmanlı olmayayım, yalan söylüyorsam Türk olmayayım diye yemin ettiklerini görürsünüz. Geçenlerde bir Ukrayna atasözü okumuştum. Aynen şöyle atasözü, bir Türk aranıp bulunmalı diyor. Bir Ukrayna vatandaşı niye bir Türk'ü arayıp bulsun ki, bir anlam ifade etmedi benim için. Hemen daha sonra kitabın dipnotuna baktım, aynen şöyle diyordu. Bu atasözü Ukrayna'da dürüst bir şahit arandığında söylenen atasözüdür diyor. Buraya yerine gelmişken Türk tabirini de bir izah etmek gerekiyor. Hindistan'dan tutun Avrupa işlerine kadar o dönemde herhangi bir Müslüman olduğunda Türk oldu deniliyordu. Dolayısıyla Türk tabirini onlar öyle algılıyorlardı. Yine Almanların meşhur Nobel ödüllü doktoru Albert Schweitzer diyor ki, benim babam tüccardı diyor. Müşterilerine mal verirken asla senet sepet imzalamazdı. Onlara aynen şöyle söylerdi: alın istediğinizi götürün, çünkü ben size tıpkı bir Türk gibi güveniyorum derdi diyor. El Emin peygamberin ümmeti. Bugün bile çok ilginçtir, hala Etiyopya'ya gittiğinizde insanlar kendi aralarında bir sözleşme yaparlarsa o sözleşmeye sadık kalacaklarına dair şöyle bir şerh düşerler. Akdi Süleymani derler. Yani şunu demek isterler: bak bu söz başka söze benzemez. Bu söz Osmanlı sözü. Bu söz Kanuni Sultan Süleyman sözü. İşte ecdadımızın orada bıraktığı muhteşem izlerden güzel ibretlik bir vesika. Almanlar Afrika'yı sömürgecilik tarihine baktığınızda bu işe geç başlamışlardır. Onlar da Afrika'ya doğru sömürgecilik hareketine giriştiklerinde bir şey fark ettiler. O coğrafyada Osmanlı'nın muhteşem bir prestiji var. Dolayısıyla Afrika işlerine doğru ilerlerken bütün kervanların üzerine Osmanlı bayraklarını asmayı akıl ettiler. Ve dolayısıyla, çünkü çok iyi biliyorlardı, Osmanlı bayrağı bütün kapıları açıyordu. Son olarak bununla alakalı bir anekdot anlatıp da bitirelim değerli dinleyiciler. Bir büyükelçimizin hatıratında şöyle ilginç bir ifade var. Bir Afrika ülkesinde diyor, o ülke Afrika'daki kendi ülkesindeki bütün büyükelçileri davet etmişti. Normal bir protokol davet etti. Ben de gittim diyor. Her ülkenin oturacağı sandalyede ismi yazılıydı. Ben de kendi ismimi aradım. Sonunda buldum ama oturacağım sandalye bütün sandalyelerden çok farklıydı. Çok görkemli, güzel bir sandalyeydi. Biraz şaşırmakla beraber oturdum. Tabii bu durum diğer ülke büyükelçilerinin dikkatini çekti. Hemen protokol görevlisini çağırdılar ve sordular. Neden Türkiye büyükelçisinin oturduğu koltuk farklı deyince büyükelçi şu ibretlik karşılığı verdi: bizim gözümüzde Osmanlı'nın yeri ayrıdır. Osmanlı'nın varisi Türkiye'nin temsilcisine gönlümüzdeki yere göre böyle ayrı bir yeri uygun bulduk diyecektir. Allah aziz ecdadımızdan razı olsun. Haddizatında bütün bu anlattıklarımızın özü ve özeti değerli dostlar şu anekdotta yatmaktadır. Bir gün damat İbrahim Paşa şair Nedim'e sorar. Nedim der, söyle bana, dünyanın en büyük cihangiri, en büyük kahramanı kimdir? Şahsen bana sorsaydı şöyle cevap verebilirdim: en çok savaş kazanan, en çok ülke fetheden diyebilirdim. Ama şair Nedim harikulade şu cevabı veriyor: paşam diyor, dünyanın en büyük cihangiri, dünyanın en büyük kahramanı, en çok yürek fethedendir diyor. Bu anekdotta işte Osmanlı'nın başarısının bir noktada sırrını vermiş oluyor. Aziz dostlar, değerli dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan süreyi tamamlamış buluyoruz. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olun diyorum. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalın.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.